16. ayrı, sayfa 176. Derin abiler, derin sırlar, Necdet Pekmezci. Emre tehdit. Haluk Kırcı duyduklarını hemen Ankara'da bulunan Abdullah Çatlı ile paylaşıyordu. Ayhan Akçal'ın Ankara'ya gideceğini, kendisinin de onunla birlikte gitmek istediğini söylüyordu. Çatlı'dan olur aldıktan sonra Ayhan Akça, Oğuz Yorulmaz ve Ayhan Çarkın'la birlikte otomobille Ankara'ya gidiyordu. Yolda Çatlı tekrar telefon açıyor, doğrudan verdiği adrese gelmelerini istiyordu. Büroya gider gitmez boş bir odaya geçiyorlar. Ayhan Akça, Tarık Ümit ile ilgili bildiklerini tekrar anlatıyordu. Çatlı birkaç soru soruyor, sonra da yüzünde gülümsemeyle anlatmaya başlıyordu. Bir saat önce Mehmet Emir buradaydı. Ta başından beri bizden ne istediğini, eski hesaplarına bizi bulaştırmaya çalıştığını ve gazete haberini sordu. İlk başta kesin bir dille gelişmelerin içinde olmadığını, hele gazete haberinin nasıl yer aldığını bilmediğini söyledi. Ama konuştukça çok şeye vakıf ve bizzat işlerin içinde. Çatlı-Eymür görüşmesi bazen sohbet, bazen sert ve daha çok da akıl oyunu olarak geçmişti. Mehmet Eymür istihbaratçılığını kullanarak Çatlı'dan bilgi almaya çalışıyor, o da sorduğu sorularla rakibini yokluyordu. Bütün bu olaylardan haberdar ve kurnazlık yaparak ağzımdan laf almaya çalışıyor. Hemen sertleştim ve hafif yollu tehdit ettim. Baktı görüşmek istememin altında kendisine teslim olmak gibi bir tavrım yok, bu sefer yumuşadı. Çatlı-Eymür görüşmesi 2 saate yakın sürüyor, taraflar bir uzlaşmaya varamıyordu. Ama Çatlı güç gösterisinde bulunmaktan hoşnut, Eymür'ün alttan aldığını düşünüyordu. Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Haluk Kırcı bir odan ayrılıp bir otele geçiyorlardı. Çatlı ve Akça, Eymür ile yaptığı görüşmeyi paylaşmak üzere İbrahim Şahin ile bir araya geliyorlardı. Çatlı ayrılmadan önce Kırcı'yı yanına çağırıyor ve Kırcı'dan haberi yapan muhabir hakkında araştırma yapmasını istiyordu. Eymür'e bir tehdit daha. Haluk Kırcı İstanbul'a döndükten sonra kısa sürede muhabire ulaşıyor ve Ataköy'de bir iş merkezinin önünde randevulaşıyorlardı. Kırcı haberin nasıl ve kimin tarafından verildiğini soruyor muhabir. Haberi ben yazmadım, şefimiz yazdı, benim imzamı attı diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Tarık Ümit'in kaybolması ile ilgili yorum yapıyor. MİT raporunda adı geçenlerin bu işi tezgahlamış olabileceğini anlatıyordu. Görüşmeden memnun kalan Haluk Kırcı konu ile ilgili duyumu olursa kendisini araması için muhabire telefon numarasını veriyordu. Birkaç gün sonra Çatlı da İstanbul'a dönüyor, Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz ile birlikte Kırcı'yı evine yemeğe davet ediyordu. Yemekten sonra salona geçiyorlar, Tarık Ümit olayı üzerinde uzun uzun konuşuyorlardı. Çatlı daha sonra Ankara'da yaptığı görüşmeleri anlatıyor, İbrahim Şahin'in Mehmet Eymür'ü MİT'teki makamında ziyaret ettiğini söylüyordu. Görüşmede Şahin'in Eymür'e arkadaşlarımın adını bu olaya karıştırırsan tepkimiz sert olur dediğini aktarıyordu. Çatlı'ya MİT'e çalış teklifi. Derin saflar belirlenmiş, Çatlı ve arkadaşları Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin, yani emniyetin yanında tavır koymuşlardı. Emniyet ile MİT bir kez daha karşı karşıya geliyor, Mehmet Eymür örgütlü güç karşısında geri adım atmak zorunda kalıyordu. Mehmet Eymür Ankara'da Abdullah Çatlı ile yaptığı görüşmede emniyetten ayrılıp MİT ile çalışmasını istiyor ancak olumsuz yanıt alıyordu. Emniyetin yumuşak karnı Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'ydı. Her ikisi de kaçak ve aranıyorlardı. Bunu değerlendirmek isteyen Mehmet Eymür de özel harekatçılara dokunamayınca ilgisini Çatlı üzerinde yoğunlaştırıyordu. MİT emniyet kapışması sadece resmi görevler arasında, yani Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar arasında sürmüyordu. Yer altında da başka kapışmalar yaşanıyordu. Mehmet Eymür'ün koruyup kolladığı düşünülen Alaaddin Çakıcı ile Abdullah Çatlı da karşı karşıya geliyordu. Çakıcı'nın canını bozuk tabanca kurtardı. Devletin yer altındaki mücadelesinde Abdullah Çatlı ve Alaaddin Çakıcı da karşı karşıya geliyordu, hem de ölümüne. Mehmet Eymür'e yakınlığı ile tanınan Alaaddin Çakıcı'nın peşine Abdullah Çatlı tetikçi salıyordu. İstanbul'da Çatlı ile mücadele edemeyeceğini düşünen Alaaddin Çakıcı Ankara'ya geliyordu. Ancak Çatlı'nın peşini bırakmıyordu. İki adamını Çakıcı'yı infaz etmek üzere Ankara'ya gönderiyordu. İki tetikçi Ankara'da Abdullah Çatlı'nın yakın arkadaşlarından Ahmet Ercüment Gedikli'yi buluyorlar. Alaaddin Çakıcı'nın Ankara'da olduğunu, onunla görüşmek istediklerini söylüyorlardı. Gedikli birkaç arkadaşını aradıktan sonra Çakıcı'nın Gazi Osman Paşa'da olduğunu öğreniyor ve tetikçilere adresi söylüyordu. Tetikçiler tam yola çıkacakken Gedikli'nin aklına ''Niçin arıyorsunuz, ne görüşeceksiniz?'' sorusunu sormak geliyordu. Reisin emri. Tetikçiler kendilerinden emin, çekinmeden Abdullah Çatlı ile Alaaddin Çakıcı'nın arasının bozuk olduğunu söylüyorlar ve reisin emriyle indirece izliyorlardı. Kısa bir şaşkınlık geçiren Ercüment Gedikli hemen karşı çıkıyor, Abdullah Çatlı'yı arayarak tetikçilerini geri çekmesini istiyordu. Gerekçesini şöyle açıklıyordu Gedikli Çatlı'ya. ''Hatırlarsan Bursa cezaevinde Haluk'la birlikte bir tünel kazıyorduk. Sana da şifreli olarak mesaj vermiştik. O günlerde Alaaddin Çakıcı bana bir tabanca verdi. İşte o tabancanın hatırına bu işten vazgeç.'' Çakıcı tabancayı verirken benim kullandığım tabanca kendi silahımı sana veriyorum demişti. O silah bozuktu, mekanizması doğru düz çalışmıyordu. Ama Ercüment Gedikli Çakıcı'nın verdiği tabancanın bozuk olduğunu tabii ki söylemiyordu. Çatlı da arkadaşının ricasını kırmıyor, tetikçileri geri çağırıyordu. MİT'çi Çakıcı. Abdullah Çatlı da Alaaddin Çakıcı da ülkücüydü, üstelik Fransa'da Asala'ya karşı birlikte eylem koymuşlardı. Bu gerçeği Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına çıkarken kullandığı yeşil pasaportun sahibi Faik Meral, İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde şöyle açıklıyordu. MİT'te bir dönem dış operasyonlar şefi olarak çalıştım. 4 yıl Paris'te görev yaptım. O dönemde Çakıcı ile Erbeni terörüne yönelik faaliyette bulunduk. Yer altında ve yer üstünde kapışma sürerken Mehmet Eymür'ün olaylardan Korkut Eken'i ve Abdullah Çatlı'yı sorumlu tutmasının bir nedeni de vardı. Çünkü Tarık Ümit'in kaybolduğu yer de ilginçti. Ümit'in otomobili boş olarak Meral Çatlı'nın üvey dayısı Yaşar Öz'ün çiftliğine yakın bir yerde bulunuyordu. 4,5 milyon dolar. 2 Mart 1995'te kaçırılan Tarık Ümit'in 34XXX sahte plakalı kırmızı Chevrolet marka arabası 6 Mart'ta Silivri yakınlarında jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulunuyordu. O yakınlarda Susurluk kazasından sonra adı ortaya çıkan Yaşar Öz'ün yazlığı bulunuyordu. Tarık Ümit soruşturmasını Jandarma İstihbarat Assubay Ahmet Altıntaş yürütüyordu. Altıntaş Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede Ümit'in ailesinin Orta Asya'daki 4,5 milyon dolarlık uyuşturucu parasının Kıbrıs'ta First Merchant Bank'ta aklanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlık olabileceğini söylüyordu. MİT ve emniyetin önemli operasyonlarda kilit rol oynayan Tarık Ümit, 2 Mart 1995'te Erenköy Divan Pastanesi'nden özel harekatçı polisler Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça buluştuktan sonra ortadan kayboluyordu. Ergenekon soruşturması kapsamında Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit'in söyledikleri 3. iddianamede yer aldı. Amca Ümit Ergenekon savcısına şu bilgileri veriyordu. Tarık Ümit'i Erenköy Divan Pastanesi'nden özel harekatçı polisler Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça alıyor ve Kızıl Toprak'taki kendi evine götürüyorlar. İbrahim Şahin de evde onları bekliyor. Daha sonra Tarık'ı bu ekip Yalova'daki bir eve götürüyor. Orada Sami Hoştan, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı 4 gün işkence ile sorguluyor. Parmaklarını bizzat Şahin kırıyor ve sonra Tarık'ı öldürüyorlar. Cinayet izi bırakmamak için de Tarık'ın cesedini betona gömüp denize atıyorlar. Daha sonra aynı pastanede benim ve Tarık'ın tanıdığı Bahaşen'le karşılaştım. O gün Tarık'la oturduklarını, bir müddet sonra yanlarına isimlerini sonradan öğrendiği Akça ve Bandırmalıoğlu'nun geldiğini söyledi. Şen, Ümit'in yanında oturanlardan birisine diğeri nerede diye sorduğunu ve Tarık'ın Şahin'i kastettiğini düşündüğünü de söyledi. Şen daha sonra pastaneden ayrılıyor, Tarık, Ayhan ve Ziya beraberce Tarık'ın Kızıl Toprak'taki evine gidiyor. Altuntaş'ı Veli Küçük'ün emrine verdiler. Mehmet Eymür de aynı savcıya bildiklerini anlatıyordu. 33 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yaptım. Bu süre içerisinde vakıf olduğum ve Ergenekon soruşturmasında yararlı olabileceğini düşündüğüm konularla alakalı bilgi vermek istiyorum. Dedikten sonra Tarık Ümit olayı ile ilgili şu bilgileri veriyor. Tarık Ümit kaçırıldığında İstanbul Jandarma İstihbarat'ta çalışan Astubay Seyit Ahmet Altuntay soruşturmayla ilgili MİT görevlileri ile de görüşmek suretiyle epey yol aldı. Hatta aldığı bilgiler ışığında polis memuru Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça'nın ifadelerine başvurmak istedi. Ancak konu İbrahim Şahin'e intikal etti. Hatta Altuntay Şahin'e kendisinin de ifade vermesi gerektiğini söyledi. Bunu bizzat Şahin'den duydum. Ancak Şahin kendisine Ümit'in kaçırılması ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Soruşturmayı yürüten Altuntaş Diyarbakır'a tayin edildi. Neden tayin edildiğini bilmiyorum. Daha sonra da Giresun ilinde bölge komutanı olan Veli Küçük'ün emrine atandı. Küçük'e bu durumu sorduğunda evet benim emrime atadılar dedi. Tarık Ümit'i Divan Pastanesi'nden alıp götüren kişilerden bir tanesinin Ziya Bandırmalıoğlu olduğu tanık beyanları ile anlaşıldı. Bandırmalıoğlu'nun daha sonra Veli Küçük'ün güvenlik şirketinde çalıştığını duydum. Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit bu olayda Veli Paşa'nın bilgisi olduğunu o tarihte bana söyledi. Ben de Veli Küçük bizim dostumuzdur, öyle bir bilgisi olsa bana söylerdi dedim. Ancak son dönemde edindiği izlenimlerden sonra Küçük'ün bazı kişilerin yanında yer alması beni şaşırttı. Eymür sık sık telefon ediyordu. Astsubay Seyit Ahmet Altıntaş 13 Ocak 1993 tarihinde Susurluk Komisyonu'nun karşısına çıkıyor ve Tarık Ümit'in kaybolması ile ilgili yaptığı çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgi veriyordu. Tarık Ümit olayı efendim, Mart ayının başlarında ne oldu? Kırmızı bir taksi bulundu. Silivri'nin Kılıçlıköy yakınlarında bir taksi aracının bulunduğunu bize söylediler. İlgili karakol komutanı ve ilçe jandarma komutanı orada arabayla ilgili gerekli çalışmaları yapmışlar. Arabanın bilahare Tarık Ümit'e ait olduğu yapılan araştırmalardan ortaya çıktı. Tarık Ümit'in ailesiyle irtibata geçildi, amcası bulundu. Amcası illa amcasının şeyiyle arabanın doğruluk şeyi tespit edildi efendim. Daha sonra da normal ilgili karakol araştırmasına başlandı. Ben o zamana kadar olaya fiilen girmiş değilim. Olaya Tarık Ümit'in kaybolma durumundan sonra girdim, fiilen başladım. İstanbul ilinin Silivri ilçesinin Büyük Kılıçlı Karakolu olayın tahkikatını yaptı. Bildiğim kadarıyla da arabanın kaybolması ile ilgili tahkikatı Silivri Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi efendim. Daha sonra Tarık Ümit ile ilgili bir çalışma yapmam istendi benim ilgili komutanlıkça. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın emri üzerine ben bu konuda bir çalışma içerisine girdim. Çalışmalarımızda değişik yerlerden baktık, arazi araması yaptık. Kızıyla, amcasıyla ve çevrede gelen kişilerle birlikte Silivri ilçesini, Çatalca ilçesini, Tuzla civarlarını. Gelen her türlü ihbarı değerlendiriyorduk. Bölgede bulunan bir önemli öldürme olayı olduğu zaman hemen gidiyor bakıyorduk, araştırmalar yapıyorduk. Tabii bu başlar başlamaz Mehmet Eymür telefon etmeye başladı. Sık sık kızı Hande Ümit Binici'yi arıyordu. Kendisiyle sık sık görüşüyorlardı. Zaten daha sonra tahkikat neticesinde Tarık Ümit ile MİT Müsteşarlığında çalışan Mehmet Eymür'ün çok sıkı aile ilişkilerinin olduğunu, zaman zaman ailece gidip gelindiğini. Eymür kızı Hande'ye telefon ediyordu. Ben yanındaydım yalnız. O aralarda ben yanındaydım, evinde. Çok sık telefon ediyordu, kendisi görüşüyordu. Hatta Mehmet Eymür kızına telefonda diyordu ki, babanı Abdullah Çatlı ve adamları kaçırdı diye beyanda bulunuyordu. Yoksa babanı öldürürler diye kızına beyanlardan bulunmuştu. Ben o zamanlar yanındaydım. Biz evinde bir çalışma içerisine girmiştik. Yani evinde evraklar var dediler, belgeler falan var. Biz evinde yaptığımız çalışmalar esnasında Mehmet Eymür sık sık şeyi arıyordu. Tabii bunu telefon kayıtlarından da bulabilirsiniz. Tarık Ümit'in ev telefonuyla Mehmet Eymür'ün iş yerindeki telefonun çok sık görüştüğünü, hatta kaybolduktan sonra da sık sık görüştüklerini PTT kanalıyla isteyip görebilirsiniz, alabilirsiniz efendim. Mehmet Eymür babanı Abdullah Çatlı ve adamları tarafından kaçırıldı diye sık sık gazeteye beyan ver, yoksa öldürürler diyordu. Tabii ben o aşamada Abdullah Çatlı'nın kim olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten bilmiyordum. Bunun haricinde Mehmet Emir 3 elemanını göndermişti o bölgede şey yapmak için. Hatta o adamları geldi benimle de görüştüler. Tarık Ümit'in MİT teşkilatının en üst düzeydeki ajanı olduğunu bana ilettiler. Mehmet Emir'in 3 tane Ankara'dan görevlendirip geldiği kişiler efendim. Kim olduklarını bilmiyorum. Ancak kimlikleri falan vardı. Buna kızı Hande de şahittir. Ve oradaki çevre akrabalar da şahittir. Çünkü bir hayli akrabası gelmişti oralara. Biz bu şıklar altında zaten MİT belli bir çalışma içerisine girmiş. MİT'in elemanları bu çalışmalarda biz de onlardan faydalanarak belli şeyler araştırmaya başladık. Tarık Ümit'in cep telefonundan yola çıktım efendim ben. Cep telefonunun numarasını öğrendim. Cep telefonu numarasından PTT'ye gittim. PTT'deki Tarık Ümit'in en son görüştüğü kişileri, kimlerle görüştüğü konusunda kısa bir bilgi aldım. PTT'de görüştüğü en son numarayı buldum. Numaradaki adresi tespit ettim. PTT'deki numara ve telefonda efendim bir gün önce alınmış bir telefonmuş ve Afşar Kederoğlu üzerine kayıtlı bir telefonmuş efendim. Bu daha doğrusu Afşar Kederoğlu üzerine kayıtlı telefon. Bir gün önce almış ve kullanmaya başlamış. Bunu tabii daha Afşar Kederoğlu'nu bulduktan sonra şey yapıyoruz. Bu arada hemen belirteyim. Benim yaptığım bu çalışmalar sadece istihbarat çalışmaları. Asıl araştırma falan normal, ilgili karakol komutanının. Yani benim adli bir görevim yoktu. İstihbari bir çalışma içerisinde gönderdiler. Benim kanunen adam alma veya tutma, gözaltına alma gibi bir yetkim olmadığını hemen kısaca burada belirttim efendim. Sadece istihbarat çalışması yapıyordum. Mütalaa yapıp durumu bildiriyordum. Afşar Kederoğlu'nun telefonunu buldum efendim. Telefondan adresine yola çıktım. Hatırladığım kadarıyla aradan 2 yıla yakın bir zaman geçtiği için bazı kısımlarını hatırlamayabilirim. 19-20 herhalde o civarlarda. Afşar Kederoğlu'nun cep telefonuyla görüşüldüğünü tespit ettik. Biz Afşar Kederoğlu'nun adresini bulduk. Ataköy'de bir adreste kalıyormuş. Afşar Kederoğlu'nun adresine gittik. Adresinde kendisini bulduk. Kendisiyle bir mülakat yapacağınızı söyledik. Görüşebilir misiniz dedik. Çünkü kendisini falan gözaltına alma durumu söz konusu değil. Kendisi bize tabii dedi. Kendisine bahse konu telefonu sordum. Senin bu telefondan Tarık Ümit'i daha önceden tanıyor musun dedim. Kesinlikle tanımadığını söyledi. Dedim senin bu telefondan görüşülmüş. Benim o telefon bayramdan 1 gün önce 2 gün önce mi Ayhan Akça ile Ziya Bandırmalıoğlu isimli özel harekatlı görevli polis memurlarının aldığını söyledi efendim. Onlar görüştü dedi. Bu telefon bana kayıtlı her ne kadar ise de bu telefonla Ayhan Akça ile Ziya Bandırmalıoğlu görüşüyor dedi. Biz kendisiyle mütalaa yaparken efendim telefon çaldı. Arayan kişinin sonradan Ayhan Akça olduğunu, özel harekat daire başkanlığından görevli Ayhan Akça, İbrahim Şahin'in şoförü olduğunu sonradan öğrendim. Ziya Bandırmalıoğlu da İbrahim Şahin'in koruması efendim. Kendisiyle mütalaa yaparken, Afşar Kederoğlu ile mütalaa yaparken yine kendisine ait bir başka cep telefonundan telefon geldi. Telefonla arayan kişi Ayhan Akça'ydı. Afşar Kederoğlu o akşam için kendisiyle görüşme yapanın Ziya Bandırmalı olduğunu söylemişti. Telefon geldi. Telefondaki kişi Ayhan Akça'ydı. Ayhan Akça ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedi. O da oturuyorum dedi. Yani bizim olduğumuzu söylemedi. Bizi gel Halkalı'dan al dedi. Onlar her ne kadar Ankara'da görevli olmalarına rağmen İstanbul'daki Halkalı polis lojmanlarında oturmaktadırlar efendim. Halkalı polis lojmanlarına gidildi. Halkalı polis lojmanlarının yakınındaki bir yerde bulunurken telefon tekrar çaldı. Bu telefon çaldığında kendilerini getiren şahsın Ataköy polis karakolunun yakınında bulunan bir parka bıraktığını, oraya gelip almalarını söyledi. Biz de bunun üzerine oraya gittik. Ayhan Akça ve yanında 2 tane polis kimliği olan şahıs vardı. Kimler olduğunu bilmiyorum. Ancak sonradan öğrendiğim kadarıyla birisi Ayhan Çarkın idi. Telefonda nereden geldiklerini sordum. Yalova'dan geldiklerini söylemişlerdi telefondaki konuşmalarında. Ataköy polis karakolunun yakındaki parka vardık. Gerçekten orada 3 tane duruyorlardı. Kendilerine kimliğimi gösterdim, tanıttım. Sizinle Tarık Ümit konusunda görüşmek istiyorum. Benimle karakola kadar gelir misiniz bir şey için dedim. Kendileri kabul etmediler. Biz sizinle gelemeyiz. Biz polisiz. Siz bu işi yapamazsınız. Biz amirlerimize söyleriz, şey yaparız dediler. Tabii o arada cep telefonlarıyla da görüşüyorlardı efendim. İbrahim Şahin ile görüşüyorlardı. Biz İbrahim Şahin'e bağlıyız. Özel harekatta dediler. Hatta ben nereden geliyorsunuz dediğimde Ayhan Çarkın bana sana ne lan dedi. İsterseniz açayım efendim konuşmaları. Sana ne lan? Ben karımı kerhaneye götürdüm yani, özür dilerim. Bunlar böyle şey yapıyorlar. Kerhanede yaptırdım, parasını aldım, yiyorum. Var mı bir diyeceğin diye bana beyanda bulundu. Ben tabii bir şey diyemedim. Tabii dedim, yaptığımız iş normal. Bir adamı gözaltına alma falan herhangi bir yetkimiz olsa sadece istihbarat çalışması yaptığımız için böyle şey yaptık. Dedim ki buyurun karakola gidelim, karakolda görüşelim. Tabii dedi, karakola gidildi. Hemen yakında bir ekip de vardı, o ekibi de doğruldu. Beyefendi dedi, bizim kimliklerimiz polisiz dedi Ayhan Akça. Ayhan Çarkın ile beraber yandaki diğer polisin kim olduğunu tanıyamıyorum. Biz polisiz, bunlar kimliklerimiz, bizi şey yapıyor dedi. Ben de tabii çıkardım kimliğimi gösterdim. Dedim o zaman buyurun karakola gidelim. Ataköy polis karakoluna gittik. Ataköy polis karakoluna gittiğimizde telefonla İbrahim Şahin, Ayhan Akça'nın cep telefonuyla beni aradığını söylediler. Ben cep telefonuyla görüşmem. Kendisi arıyorsa Ataköy polis karakolunun telefonuyla arasın. Orada karakol amirinin telefonu var, orayı arasın. Ben oradan görüşürüm kendisiyle dedim. Tabii bu arada dediğim şeyde bayağı münakaşa ettik. Söz münakaşası yaptık. 10-15 dakika kadar. Biz Ataköy polis karakoluna gittiğimizde Ataköy polis karakolu hınca hınç dolmuştu. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı dahil, nöbetçi emniyet müdürü dahil hınca hınç dolmuştu. Bahse konu tarihi çok iyi hatırlıyorum. Neden derseniz ertesi gün gazi olayları fiilen başlamıştı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 189.